Serbest atış.
Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Serbest Atış programına hoş geldiniz. Ben Kayhan Ergin, Mehmet Çopuroğlu ile birlikte 2020 yılının ilk programında aslında geçen seneye dönüp bakacağız. 2019 yılında basketbolda neler oldu, hangi olaylar ön plana çıktı? Bugünkü programda süre içinde biraz özet yapmaya çalışacağız ve başlıklarla değineceğiz. Mehmet, nereden başlamak istersin? 2019 basketbol açısından aslında gerek turnuvalar gerek şampiyonluklar özelinde fark yaratabilecek bir yıl oldu geçmiş yıllarla kıyasladığımızda. İlk konu olarak aklına ne geliyor 2019 dediğimde?
Dünya Kupası geliyor haliyle. Baktığımızda tabii ki bizim katılmış olmamız bizim için bir heyecandı ama onun dışında İspanya, ABD veya Yunanistan gibi isimleri konuşmadan geçmemek lazım. İspanya özellikle tecrübe ve devamlılık terimlerinin ne manaya geldiğini gösterdi bize. Böyle düşünüyorum. Ante biraz üzdü. Bu açık sahada oynanan oyunun Avrupa veya dünya standartlarında aslında çok da bir yerlere gelemeyeceğini görmüş olduk o sıkışık alanda. Ama kendisini izlemek zevkliydi. Kendine bir seviye daha katacaktır bence. Bir sonrakinde heyecanla beklediğine eminim.
Olimpiyatları evet Ante ile heyecanla bekliyor. Biz de açıkçası seyretmek istiyoruz. Ante dışında diğer ülkeleri diyelim. Ben de hani Dünya Kupası ile ilgili şunu söyleyebilirim. En ilginç maçlardan biri turnuvanın aslında bizim Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maç oldu.
Evet.
Gerçekten yenmeye çok yaklaşmıştık ABD'yi. Belki en Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü kadrosu olmasa bile bana kalırsa nitelikli bir kadrosuydu yine Amerika'nın. Çok ben daha vasat kadrolarla turnuvalara girip yine bu turnuvada olduğu gibi önceki turlarda elendiklerini hatırlıyorum. Tabii turnuvaya ilişkin benim de hani bir parantez açabileceğim noktalar arasında Arjantin'in performansı var aslında. Scola'nın geri dönüşü var. Daha sonra Scola'nın tekrar Euroleague'de dönüşü var. Akılda kalan 2019'un performansları arasında Arjantin'de eklemek lazım. Bir de turnuva üzerinde şunu söyleyeceğim. Basket aslında futbolda da var bu biraz. Dünya Kupası'nda görüyoruz. Bazen güç farkı o turnuva üzerindeki biliyorsun bazı maçları izlenemez hale getiriyor.
Kesinlikle.
Çok güçlü bir takımla çok zayıf bir takımın özellikle uluslararası turnuvalarda eşleşmesi o turnuvanın kalitesini de kadro yapısı uyarınca düşürüyor. Bu turnuvada buna benzer birkaç maçta olmuştu. Görece olarak geçmiş turnuvalara göre iyiyse de bir uluslararası turnuva özelinde yine bu problemi
tabii
de görmüştük diyelim.
Futbolda bir de şey de oluyor hani o takımların sürpriz yapma şansı biraz daha fazla oluyor ama baskette neredeyse bu çok çok daha düşük imkansıza yakın gibi oluyor maalesef.
Futbolla bence basketbolun en temel farklarından birisi senin söylemiş olduğun bu nokta. Birisinde sürpriz çok atak yaparsınız, gol atamazsınız. İşte bir kere uzaktan bir şut gelir karşı taraftan o maçı kazanırsınız. Ama basketbolda bu mucize pek mümkün değil gerçekten. Dediğinde oldukça önemli bir nokta.
ABD Türkiye maçında da aslında dikkati çeken nokta o kaçan serbest atışlarda acaba bizde biri mi eksik? Böyle bir Larkin gibi mi eksik? Birileri mi eksik diye. Bu sene bizim biraz kafamızı karıştırdılar herhalde son 2-3 ayda. Bu Larkin konusu çok gündeme geldi. Özellikle müthiş performansından sonra 2019'daki.
Kesinlikle öyle. Aslında 2019 yılına ilişkin olarak Türk basketboluna da dönecek olursak ön plana çıkan isimlerin belki de ilki gerçekten Shane Larkin. NBA'den Türkiye'ye geldiği zaman ben Arroyo etkisi yaratır demiştim zaten Türkiye'deyken. Beklentilerin de üzerine çıktı. Tabii geçen sene hani Larkin'in bu performansının yanında Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in performansına da değinmemiz gerekiyor.
Tabii.
Türk takımları aslında örneğin mesela voleybolda yine bu şekilde Final Four'a en büyük turnuvalarda Final Four'a iki takımla katıldığı yıllara sahip Türkiye'de. Ama basketbolda böyle bir şeyi başarmamız hem Fenerbahçe'nin hem Anadolu Efes'in Final Four'a çıkması 2019 yılının gerçekten akılda kalan ve gurur duyduğumuz anlarından birisiydi bence. Dediğin gibi hani performansa oyuncu özelinde performanslara baktığımız zaman da Larkin bizi etkilemeye 2019 yılında ve şu günlerde de yani 2019 performansını sanki 2020'de de gösterecek gibi duruyor. İstersen Mehmet hani Final Four'u konuştuk, Dünya Kupası'nı konuştuk. NBA'ye dönecek olursak da belki de 2019'da en akılda kalacak şey Golden State'in dağılması mı desek, nasıl ifade etsek, o kelimeyi çok bilmiyorum ama şampiyon olamadı Golden State, buradan girelim.
Evet, ilginç bir final izledik. Kawhi kendini kanıtladı ama biraz da bunu geçmiş programlarda da konuşmuştuk. Şampiyonun biraz Amerika dışından çıkmış olması direkt rotayı o takım yerine direkt geri kalan 29 takıma geri döndürdü. Ve tabii ki en merak edilen işte Lakers'tı, Golden State'ti derken 2019'da başladığı yerle 2019'u bitirdiği yerin arasında uçurumlar, dağlar, taşlar, tepeler olan bir Golden State Warriors var elimizde.
Bugün itibariyle Batı'nın sonuncusu zaten Golden evet. State. Beklenmedik tabii bu kadar çöküş yaşamaları ama üst üste de belki hani 2019 ki bu ilerleyen yıllarda da böyle olacak gibi gözüküyor. 2019 yılına basketbola damga vuran olaylar arasında ben bir de bu noktada sakatlıkları konuşmak istiyorum.
Tabii.
İşte Clay, Durant, Curry, tabii Golden State şampiyon olamadı. Hani Curry'yi bu sene kaybettiler, onu bir tarafa koyuyorum. Ama çok da sakatlıkla playoff'ta mücadele etmek zorunda kaldılar. Sırf belki Golden State değil, hani sakatlık üzerinde biraz daha genel konuşursak. Oladipo mesela çok uzun evet, zamandır oynayamıyor. Cousins yok.
Geldi döndü tekrar onun sıkıntısını yaşadı.
Geldi döndü dediğin gibi. 2019 yılında yine hani belki biraz sonra biraz daha geniş konuşuruz ama LeBron'un bir sakatlığı oldu.
Evet.
Tam performansına ulaşamamasına da neden olan.
Load management tabiri iyice artık oturmuş oldu NBA'de. Yani artık starların 82 maçı çıkaramayacağı garanti 65-70 arasında tutup onları işte playoff'a sağlıklı olsunlar. Neredeyse bu işte kaçıncı sıradan girdikleri değil de işte ev sahibi avantajını en azından ilk 1-2 turda yakalayalım yeter. Çünkü zaten sonradan matchup'lar iyice böyle karışmaya başlıyor. Çok ev sahibinden ziyade sizin starlarınızın sağlıklı olup olmadığı daha çok ön planda oluyor. Ama dediğin gibi birçok süperstar hala da sezon içinde de bazı isimler bu sakatlıktan çekmeye devam ediyorlar.
Ben bunu çok... Yani bir taraftan tabii anlayabiliyorsunuz, çok üst tempoyla çok fazla maç oynuyorlar, çok fazla efor veriyorlar ve artık hani vücut belli bir noktadan sonra dayanamıyor gibi yorumluyorum ben. Ama gelmiş olduğumuz teknoloji, bugünkü hani işte sağlık vesaire, onların aldığı tedavi durumları, işte tedavilere vesaire baktığımız zaman bir taraftan da ilginç geliyor Mehmet açıkçası. Daha hızlı, daha az sakatlanabilecek şekilde belki antrenmanlar, belki tedaviler geliştirilebilir mi? Belki ek antrenmanlar yapılabilir mi? Çok arttı çünkü dediğin gibi sakatlıklar. Her yeni sakatlık haberi duyduğumda bunu da düşünüyorum. Dediğim gibi bu geçmiş yılların da konusu ama 2019 yılında biraz daha ön plana çıktı.
Golden State'in hafiften böyle dağılmasıyla, bu 3 süperstarlı sistemin dağılmasıyla NBA biraz daha bu 2 süperstarlı sisteme de ister istemez biraz kaydı. Sanırım bunda oyuncu maaşlarının artık fırlaması veya bu sakatlıkların da payı çok. Yani artık siz bünyenizde 3 tane böyle süperstar seviyesinde oyuncu tutamıyorsunuz. Bu sene de biraz onu gördük en azından bu sezonun başlangıcıyla. Bence bu da 2019 açısından iyi oldu. Öbür türlü gerçekten izlenebilir takım sayısı çok az olacaktı. Şimdi tekrar sanki bu özlediğimiz dağılıma tekrar geri dönüyor NBA. Benim biraz da bu hoşuma gidiyor açıkçası.
Zaten bu seneki mesela şimdi işte 2020'nin başı itibariyle konferanslara dönüp baktığın zaman NBA'de galibiyet sayılarının birbirlerine çok yakın olduğunu görüyorsun. Çok fazla işte Milwaukee'nin birazcık Doğu tarafında liderliği önde götürdüğü hani galibiyet yüzdesine bakınca gözükmekle birlikte genelde galibiyet yüzdesi birbirine yakın. Bu da bunun sebeplerinden bir tanesi de senin söylediğin gibi kadroların birbirine biraz daha dengeli biçimde süperstarları dağıtmış olması.
Evet.
İzleme zevkini kesinlikle arttırıyor. Çünkü demin mesela Dünya Kupası turnuvasında da konuştuk. NBA'de de bazen öyle maçlar oluyordu ki, örneğin işte Golden State Cleveland maçını düşün LeBron gittikten sonra. Hı-hı. Şimdi insan seyretmek istemez gerçekten o maçı. Golden State'de oyuncular bile belli noktadan sonra maçı oynamak istemiyorlar aslında. Zaten maç çok erken bitiyordu. Bu süperstarların biraz daha NBA'in bence prestijini ve belki de biraz değerini de arttıracak bir nokta. 2019'da ben de sana katılıyorum, ön plana çıkan en önemli konulardan birisiydi bu.
Evet, biraz da istiyorsan bu Avrupalı oyuncuların geçen sene özellikle ve bu seneye devam eden bu NBA'deki ağırlıklarını konuşalım. Antetokounmpo veya Doncic gibi isimler hem MVP sırasında öndeler hem takımlarını taşıyorlar. Yani kendilerinden beklenmeyecek bir yükü taşıyorlar. Evet, Ante geçen senenin de MVP'si ama üstüne koydukça koyuyor ve uzun periyotlarda aynı performansı vermek gerçekten efsanevi sonuçlar doğuracak. Yani 30-15-5 şeklinde gittiği sürece daha ne kadar böyle sürecek bilmiyorum.
Herhalde bir dönüp bakıyorum. Şimdi tabii tam çıkaramam ama basketbol seyredeli 20 yılı geçmiştir senin de benim de. Hani yaşlara baktığımız zaman bir oyuncu özelinde bu kadar fazla beklentilerimi nasıl diyeyim? Tersine çok olumlu yani beni şaşırtan benim hani beklentilerimin çok çok üzerine çıkan oyuncu bence Doncic. Özellikle 2019-2020 sezonuna yapmış olduğu girişle birlikte. Daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Ben bir Doncic'in NBA'de bu kadar iyi işler yapabileceğine inanmıyordum. Evet, Euroleague'in MVP'siydi. Evet, katıldığı turnuvalarda en değerli oyuncu oluyordu. Bunların hepsini bilerek hepsini de hani saygı duyuyordum. Ayrı bir konu. Ama NBA'deki oyun tarzına Luka ne kadar geçebilirdi, ne kadar geçemezdi kafamda hep soru işareti vardı. İyi bir ilk sezon geçirdi ama bu seneki artık süperstar seviyesine çıkması bambaşka bir nokta. Dediğin gibi 2019'un en nasıl diyeyim şaşırtan belki de en olumlu yönde şaşırtan gelişmelerinden birisi Avrupalı oyuncu olan Doncic'in NBA'de MVP adaylarına daha bu yaşında girmesi oldu. İstersen Mehmet 2019'u konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Bir müzik arası. Müzik arasının ardından sohbetimize devam edelim.
Trying to get
Tekrar merhaba. Doncic'te bırakmıştık. İstiyorsan eski takım arkadaşı Nowitzki'den devam edelim. 2019'da birçok sevilen basketbolcu basketbol aktif yaşamlarını sonlandırdılar. Bunun içinde Nowitzki var, Wade var, Al Jefferson gibi, Tony Parker gibi isimler var. Bir isim de var ki Darren Collison, gerçi onun gelip gelmeyeceği konuşuluyor şu an ama böyle aslında güzel bir Wade Dirk vedası oldu. Hem lig de bunu yaşadı. Wade'in forma değiştirmeleri, Dirk'e böyle bir farewell tour gerçekten güzel oldu.
Bir de ilginç, tabii Nowitzki bıraktı, Doncic bir anda o takımın tam anlamıyla liderliğini ele geçirdi ve aynı Nowitzki'nin gençliğindeki gibi aslında oyunu domine etmeye başladı. Evet. Öbür tarafta da Butler'ı aldı biliyorsun Miami, Wade'in yerine şimdi de Butler Miami'de evet. ön plana çıkan oyuncu oluyor. İki isim de jenerasyonları açısından gerçekten çok güzel anılarla NBA'ye veda ettiler. Bize basketbolu sevdiren ve NBA'yi belki de sevdiren kuşak, İki tane kuşak varsa ikisinin de temsilcisiydi. Birisi Nowitzki, birisi de Wade. Özellikle Nowitzki'nin oynamış olduğu oyun tarzı o döneme göre çok daha farklıydı. Ve çok daha modern bir basketbol oynuyordu aslında Nowitzki. Güzel anılarla gerçekten basketbol kariyerlerini sona erdirdiler. Parker da biliyorsun basketbolu bıraktı ama basketboldan tam kopamadı. Asvel'in şu anda sahibi konumunda ve Asvel'i tekrar Euroleague'e aldılar. Artık Parker oyunculuk yerine başkanlık yapıyor takımına, kulübün sahibi daha doğrusu. Değişik bir kariyer yolu seçti ama Asvel'in maçlarını bu sene takip edebildim mi bilmiyorum. Euroleague'de çok ateşli bir taraftarı var. Tabii Parker'ın da o takıma gitmesi bir hava vermiş, yani onu da hissedebiliyorsun maçlarından. Çok değişik ve renkli bir takımı oldu Asvel Euroleague'in.
Buradan istiyorsan LeBron'a geçelim. LeBron seneler sonra playoff yapamadı ilk 2019'da.
Evet.
Böyle ilginç bir durum oluştu gerçekten. LeBron hızlı girdiği seneye hiç de fena gitmiyorlardı. Sakatlandığında ilk dörttelerdi sanırım. Yani biraz geride kalması bile sürpriz olmayacaktı. Çünkü LeBron'un hiçbir yardım alabileceği öyle ciddi bir takım arkadaşı yoktu. Fakat sakatlık üstüne onsuz gençlerin maç alamaması ve LeBron'u uzun bir süreden sonra playoff'ta görmedik.
Bunun bu seneye etkisi nasıl olacak diye düşündüğüm zaman bazı galiba programlarda da böyle ara ara değinmiştik. Çok hırslı bir LeBron olarak geri döndü zaten. Antrenmanlarda ve işte Anthony Davis takasından sonra güçlenen Lakers da şu anda Batı'nın lideri konumunda. Bu sene çok büyük aksilikler olmazsa zaten Lakers playoff yapacak ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Hatta belki diğer Los Angeles takımı Clippers'la birlikte en önemli adayı diyebiliriz Los Angeles Lakers için.
Evet.
O sezon gerçekten LeBron'un playoff yapamaması, bir de yaşının da ilerlemiş olması bazı soru işaretlerini
evet,
artık hani
washed up king dediler.
O aynen. Da o da işte bu senenin seni yapmış olduğun yorumlarla bu sene artık tekrar playoff'a dönüp tekrar bir kez daha üçüncü takımıyla birlikte şampiyon olmak istiyor. Ben olabileceğini de düşünüyorum. LeBron'un çok hırslı ve çok formda bir sezon geçiriyor.
Lakers demişken tabii Los Angeles takımları bu sene gerçekten free agency'ye damgalarını vurdular. Öncelikle Davis geldi ki sene içinde ufak bir tampering durumu vardı. Ardından bu Clippers'ın Kawhi ve Paul George hamleleri. Aslında bir domino efekt gördük. Bu Lillard'ın bay bayı ile başlayan, oradan önce Paul George'un o zelzelesini yaratan, ardından Russell Westbrook gibi bir ismin Chris Paul takasına girmesi, üstüne bu isimlerin gelmesi. Batı'da bir anda çok garip bir, yani belki 4-5 senede olması beklenen dalgalanma bir yazda bütün Batı'yı vurdu gerçekten.
Evet, bu söylediğimiz gibi aslında iyi de oldu. Çünkü bence NBA biraz değer ve izlenilebilirliğini kaybetmeye başlamıştı. Bu güç dağılımının değişmesi de NBA'in eski günlere, eski günlerine, sevdiğimiz günlerine dönmesine dair bir işaret olarak görüyorum ben. Tabii aslında 2019'da değil ama bir de çok da aslında bir kayıptan bahsetmek gerekiyor. NBA'nin eski günleri demişken David Stern beyin kanaması geçirdi ve 1 Ocak'ta vefat etti. 1 Ocak'ta hayata gözlerini yumdu. Neler söylemek istersin David Stern'le ilgili olarak?
Ya bugün David Stern diye en basitinden arama bile yapsanız gerçekten, yani siyah beyazlı fotoğraflardan sizi alıp Yani 2010'ların ortasına kadar getiren bir kronolojik bir durum yaşanıyor. Gerçekten dokunmadığı nokta yok. Evet, çok sert olduğu pozisyonlarda olmuş. İşte Chris Paul'un durumu işte aklımıza geliyor veya işte Michael Jordan'ın bu kumar olayında yaptığı açıklamalar aklımıza geliyor. Ama Stern'ün kattıklarını üst üste yazdığımızda gerçekten aslında NBA'in bugünkü haline gelmesindeki tek isim diyebiliriz. Yani bu dünyaya açılması, starları daha belli, daha düzgün, o an sert gelen ama şu an baktığımızda daha düzgün kalıplara oturmuş olması hepsi kendi elinden çıkmış.
NBA'in imajını bugün bütün dünyada olumlu yönde çizen, buna ilişkin senin dediğin gibi temellerini atan isimdir David Stern. David Stern ve onun aslında çizmiş olduğu yoldan biraz da Adam Silver devam ediyor. Stern biraz daha sert yönetiyordu senin dediğin gibi. Silver belki biraz daha esneklik sağlıyor oyunculara ve takımlara bazı konularda. Ama 2020 yılına, 2019'a veda ederken 2020 yılına onun kaybıyla başlamak gerçekten basketbol adına önemli bir kayıp. Evet, 2019 aslında biraz hızlı geçti turnuvalarla, senin dediğin gibi çok beklenmedik geçen, hızlı geçen bir yaz transfer dönemiyle, takımlarımızın Avrupa'daki başarılarıyla, Final Four oynamasıyla basketbol açısından hem seyir zevkine de belki doyduğumuz bir yıldı 2019.
Tabii.
Sürprizleri vesaire bize gerçekten güzel anılarla o anlamda veda etti. Bakalım 2020'de neler olacak? Yine büyük turnuvalar, yine şampiyonluğu hedefleyen başka takımlar. Biz de Açık Radyo'da önümüzdeki programlarda hem basketbol ve onun sosyal hayata dokunuşlarını hem de önemli güncel olaylarla birlikte yine sizlerle birlikte olacağız. İyi bir yıl olsun Mehmet. Herkes için sağlık, mutluluk ve başarı getirsin diyelim. İki hafta sonra da görüşmek üzere. Bizden bu haftalık bu kadar.
Görüşmek üzere. İyi seneler.
İyi seneler.
Serbest atış. Dünya basketbol gündemi. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Çopuroğlu ve Kayhan Erkin.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.